Ayrım 8. Neden öldürüldüler? Kurşunlar hepimize. Orhan Tüleylioğlu. Yargıtay'ın bozma kararı. Temyiz aşamasında Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını usul yönünden bozdu. 17 Temmuz 1998 tarihinde kararını açıklayan Yargıtay'ın bozma gerekçeleri şöyleydi. Sanıklardan Metin Kuşat ve Seydi Battal Köse'ye doğum ve sabıka kayıtları okunarak diyeceklerinin sorulmaması suretiyle CMUK'nın 242. ve 250. maddelerine muhalefet edilmesi. Sanık Şuayb Mutluer'in karar başlığında kayıtlı bulunduğu il ve ilçe adının nüfus kaydındaki bilgilere uygun olarak yazılmaması. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 25.10.1996 tarihli talimat zaptında dinlenen tanıklar ile 6.12.1996 tarihli celsede dinlenen tanık ifadelerinin tespiti sırasında duruşmaya katılmayan Cumhuriyet Savcısının görüldü şerhi yaptırılmayarak ve 25.169 Sicilinoğlu hakim tarafından imza edilmeyerek CMUK'nın 217. ve 268. maddelerinin ihlal edilmesi. Eyüp 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce talimatla sorguları yapılan sanıklarla ilgili olarak düzenlenen duruşma tutanağının 24.1.1997 ve 31.1.1997 tarihli olanların 17.335 sicil numaralı hakim tarafından imza edilmemesi. Ömer Altıntaş'ın tanık olarak dinlendiği Eyüp 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 21.2.1997 tarihli celsesine katılan katibin ad ve soyadının duruşma tutanağında belirtilmemesi. Deniz Gökçetin ile soruşturmayı yürüttükleri anlaşılan Muzaffer Candan ve Zübeyit Coşar haklarında disiplin yönünden yapılan soruşturma evrakının bulundukları aşamadaki onaylı örneklerinin dosyaya celp edilmemesi. Olayın görgü tanığı olduğu anlaşılan İlhan Uçar'ın, müdahil tarafın olayla ilgili olarak bilgi sahibi olduğunu ileri sürdüğü tanık Haydar Kutlu'nun, tanık Mehmet Şık'ın, beyanında ismi geçen Hür Yeni Dünya'nın, hakkındaki kamu davası bu davadan tefrik edilen polis memuru Yalçın Akdeniz'in duruşmada tanık sıfatı ile dinlenerek olayla ilgili bilgi ve görgülerinin edilmemesi. Sanıklardan Murat Polat'la ilgili olarak gerekçeli kararın 8. sayfasında eylemin sübuta erdiğine ilişkin açıklamalara yer verildiği halde kısa kararda beraatine karar verilerek çelişkiye düşülmesi. İkinci kez Afyon. 20 Ağustos 1998'de tutuksuz sanıkların katılmadığı duruşmada Yargıtay'ın bozma kararına uyuldu. 17 Eylül 1998'de Mustafa Birışık'ın başkanlık ettiği mahkeme heyeti Murat Polat hakkında gıyabi tutuklama kararı verdi. Tanık İlhan Uçar, Göktepe'nin polisler tarafından spor salonunda öldürülene kadar dövüldüğünü anlattı. Her duruşmada adı geçen polis memuru Yalçın Aydeniz ise yazılı ifadesinde spor salonuna hemen herkesin darbeli geldiğini söyledi. Ekim ayında devam edilen duruşmalarda sanık polisler verdikleri ek ifadelerde birbirlerini suçladılar. 13 Kasım 1998'de Köse, Göktepe'yi dövenlerin içinde olduğunu söylediği polis memuru Yalçın Aydeniz'in İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sırasında orada görevli yakınlarınca kollandığını söyledi. Mahkemece tanık olarak Siirt'te ifadesi alınan Aydeniz'in sanık avukatlarından Ahmet Ülger'in mahkemece yardımını aldığını vurgulaması, mahkemede yalancı tanıklık tartışmasına neden oldu. Mahkeme ayrıca baskılar karşısında tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle Köse'nin reddi hakim talebini kabul etmedi. Beklenmedik karar. Göktepe davasının 11 Aralık 1998 tarihli duruşmasında beklenmedik bir karar alındı. Göktepe ailesine destek için İstanbul, İzmir, Ankara'dan otobüslerle Afyon'a gelenler her duruşma öncesinde olduğu gibi adliyeye kadar sloganlar atarak yürüdü. Hakim Mustafa Birışık başkanlığında saat 10.15'te başlayan duruşma yaklaşık 45 dakika sürdü. Duruşmada tutuklu sanıklar Şuayb Mutluer, Saffet Hızarcı, Fedai Korkmaz, Metin Kuşat, Seydi Battal Köse hazır bulunurken, hakkında gıyabi tutuklama kararı verildikten 2 ay sonra Bitlis'te teslim olan sanık polis Murat Polat duruşmaya katılmadı. Davayı izleyenler arasında Göktepe ailesi ve destekçileri hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Birışık, Polat ile ilgili kararın henüz mahkemeye ulaşmadığını bildirmesine karşın Göktepe ailesinin avukatı Ali Saydı, Polat'ın Bitlis'te yakalandığını anımsattı. Gelen belgeleri ve beklenen kararları açıklayan Birışık'ın ardından söz alan Mutluer, Hızarcı, Korkmaz ve Kuşat, 17 aydır haksız yere tutuklu olduklarını belirterek tahliyelerini istedi. Seydi Battal Köse ise Komiser Mustafa Karataş ve Derviş İnce ile Eyüp Spor Salonu masörü Ali Fahri Özer'in mahkemeye çağrılıp dinlenmelerini istedi. Köse, söz konusu kişiler dinlendikten sonra tutuklu sanıkların cezaevinde kendi aralarında yaptıkları konuşmaları açıklayabileceğini belirtti. Köse ayrıca davada polis memurları Burhan Koç ile Yalçın Aydeniz'in de yargılanması gerektiğini bildirdi. Sanık avukatlarından Ahmet Ülger, iddialarını hayal ürünü olarak nitelendirdiği Köse'nin ruh sağlığının bozuk olduğunu savundu. Sanık avukatlarından Mehmet Anıt, Yargıtay'ın bozma kararını anımsatarak tutuklu sanıkların tutukluk hallerini gerektirecek hiçbir kanıtın bulunmadığını ileri sürdü. Görüşünü açıklayan savcı da tutukluk aldıkları süre ve delillerin önemli ölçüde toplanmasını gerekçe ölçüt göstererek sanıkların tahliyesini talep etti. Daha önce duruşma sonu kararlarını odasına çekilerek diğer üyelerle tartışan Bir Işık'ın bu kez savcının isteğinin hemen ardından kararını açıklaması dikkat çekti. Mahkeme sanıkların tahliyelerine karar verirken yurt dışına çıkışlarını ise yasakladı. Bir Işık'ın kararı açıklamasının ardından sessizliğe bürünen salon, kısa bir süre sonra Göktepe'nin yakınlarının alkışlarıyla bozuldu. Tepki alkışları salonu doldururken, sanık polislerin yakınları ile mahkeme salonu dışında bulunan sivil polisler sevinç gösterilerinde bulundu. Anaların öfkesi katilleri boğacak, bu dava burada bitmeyecek, katiller halka hesap verecek, faşizme ölüm, halka hürriyet, inadına hepimiz birer metiniz sloganları atan Göktepe yakınlarına, tutuklu yakınları bozkurt işaretleri yaparak saldırdı. Araya giren jandarma, kavgayı büyümeden önlerken tutuklu yakınlarının Göktepe ailesine sizinle dışarıda hesaplaşacağız diye bağırmaları tepkilere neden oldu. Karara büyük öfke. Göktepe ailesi ve yakınlarının öfkesi Afyon sokaklarına da taştı. Adliye çıkışında sloganlar atan Göktepe ailesi dışarıda bekleyen diğer gruba doğru yürüyüşe geçti. Grubun kararı öğrenmesiyle Afyon sokakları sloganlarla çınladı. Yaklaşık 500 kişi karara sloganlar atarak sert tepki gösterdi. Mahkeme kararı yaklaşık 2 yıldır her duruşmada hazır bulunan anne Fadime Göktepe'yi alt üst etti. Fadime Göktepe, "Metin gazeteciydi, çete değildi. Onu gözaltında öldürdüler. Bu dava burada bitmez. 10 yıl sürse de, 15 yıl sürse de bu davanın takipçisiyim," dedi. Metin Göktepe'nin ablası Gülsüm Göktepe'de yaptığı konuşmada, "Bu ülkede baklava çalanlar, katillerden, işkencecilerden daha ağır ceza alıyor. Böyle adalet olmaz," diye konuştu. Göktepe ailesinin avukatlarından Kamil Tekin Sürek, "Türkiye'de işkenceyle adam öldürenin cezası 1 yıl hapiste kalmaktır. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu dava burada bitmez. 1 sene yatıp kendilerini kurtarmış saymasınlar," dedi. Ali Saydı ise, "Bu kesinlikle daha önceden verilmiş bir karardır. Mahkeme heyeti de bunu sadece okumuştur. Sanık polislerden Murat Polat'ın 2 gün önce teslim olması da ilginç bir olay," diye konuştu. Açıklamaların ardından grup slogan atarak yürüyüşe geçti. Geniş güvenlik önlemleri alan polis grubu otobüslere bindirdi. Emeğin Partisi Genel Başkanı Levent Tüzel yaptığı açıklamada karara Göktepe'yi bir kez daha öldürdüler diye tepki gösterdi. Sanık avukatlarından Ahmet Ülger böyle bir karar beklemediklerini belirterek "Bu yüzden tahliye talebinde bile bulunmadım," dedi. Ellerindeki Haydar ismini verdikleri sopa ile 29 Ocak 1999 tarihli duruşmada Murat Polat hakkındaki gıyabi tutuklama kararı vicahiye çevrildi. Duruşmanın ardından da aralarında sivil polislerin de olduğu bir grup adliye önünde kurt işaretleri yaparak kitleyi provoke etmeye çalıştı. 24 Şubat 1999'da Göktepe'nin avukatları İstanbul İl İdare Kurulu'na başvurarak dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar, Müdür Yardımcısı Kemal Bayrak, Eyüp İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Aydın Akdemir ve İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan'ın yargılanmasını istemişti. Kurul, Ünüsan ve Taşanlar'ın dosyasını yetkisi dahilinde olmadığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'na, bakanlık da Danıştay'a gönderdi. Ancak kurul Bayrak hakkında lüzumu muhakeme kararı verdi. 700'ü aşkın kişinin gözaltına alınmasına rağmen bu şahısların muhafazaları ile gereği ölçüde ilgilenmediği, denetlenemediği, ölüm olayından haberdar edilmesine rağmen olay yerine gelmeyerek görevini kötüye kullandığı için Bayrağın Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanması uygun görüldü. 26 Şubat 1999'da davanın tek tutuklu sanığı Murat Polat duruşmaya getirildi. Ancak dava dosyasında ilginç bir belge olduğu ortaya çıktı. Resmi belgeye göre Göktepe'nin öldürülmesiyle ilgili açığa alınmasının ardından Polat, dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener tarafından davanın görüldüğü Afyon'a polis memuru olarak atanmıştı. Esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, 6 sanık polis hakkında 7,5 yıl hapis cezası isterken 5 sanığın beraatini talep etti. 8 Nisan 1999'da müdahil avukat Fikret İlkiz, 39 sayfalık esas hakkındaki mütalaasını özetledi. İlkiz, Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'nin 19 Mart 1998 tarihli karar gerekçesinin yanlış olduğunu belirterek, sanıklar ellerindeki Haydar ismini verdikleri sopa ile Metin Göktepe'yi kafasını ve kaburgalarını kırarak öldürmüşlerdir. Kasıt bu kadar açıktır, dedi. 6 Mayıs 1999'da duruşma öncesinde izinsiz yürüyüş yapmak istedikleri gerekçesiyle ve aralarında Metin Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe'nin de bulunduğu gruba polis müdahale etti. 20'ye yakın kişi gözaltına alındı. Duruşmada ise Murat Polat, Şuayb Mutluer, Saffet Hızarcı, Fedai Korkmaz, Metin Kürşat ve Seydi Battal Köse'nin 7 yıl 6'şer ay ağır hapis cezasına çarptırılmasına, Burhan Koç, İlhan Sarıoğlu, Selçuk Bayraktaroğlu, Tuncay Uzun ve Fikret Kayaca'nın ise üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kesin delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verildi. Böylece Afyon Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay tarafından bozulan kararında beraat ettirdiği sanık polis memurlarından Murat Polat'ı da 7 yıl 6 ay hapse mahkum etmiş oldu. Mahkeme, öteki sanıklar hakkındaki kararında ise bir değişikliğe gitmedi. 11 Mayıs 1999 günü davanın karar duruşması öncesinde polis saldırısına uğrayan Göktepe ailesi, adliye çevresinde görev yapan emniyet müdürü, müdür yardımcıları ve görevli polisler aleyhine suç duyurusunda bulundu. Dilekçede polislerin seyahat özgürlüğünü ve adliyenin görev yapmasını engellediği, darp suçunun işlendiği kaydedildi. İkinci kez Yargıtay. Afyon Ağır Ceza Mahkemesi'nin ikinci kararının temyiz duruşması 25 Kasım 1999 tarihinde Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nde görüldü. Emniyet amiri Seydi Battal Köse'nin avukatı Ali İhsan Kal, basit cop kullanma ölüm için yeterli değildir, müvekkilim kaba hareketleri engellemiştir diyerek Köse hakkındaki mahkumiyet kararının bozulmasını istedi. Köse ise İstanbul Emniyeti'nin üst düzey görevlilerinin kendilerini kurtarmak için kendisini sanık olarak ortaya attıklarını söyledi. Temyiz duruşması mazeret bildiren iki sanık avukatının da savunmalarını yapması için ertelendi. 20 Ocak 2000 tarihinde kararını açıklayan Yargıtay, 7 yıl 6'şer ay hapis cezasına çarptırılan 6 polisten 5'inin cezasını onadı. Emniyet amiri Seydi Battal Köse hakkında ise TCK'nın 240. maddesinde öngörülen görevi suistimal suçundan yargılanması gerekir sonucuna vararak verilen hükmü bozdu. Yargıtay'ın öldürme fiilinde iştirak iradesi bulunmadığına karar verdiği Köse'nin 1 ila 3 yıl hapis sistemiyle yargılanmasını istedi. Yargıtay'ın bozma kararına direnemeyen Afyon Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Nisan 2000 tarihinde görülen duruşmada Köse'ye daha önce verdiği 7 yıl 6 ay olan hapis cezasını 1 yıl 8 aya indirdi. Köse'ye ayrıca 375 bin lira para cezası ve 5 ay memuriyetten men cezası verildi. Kararın ardından cezayı yeterli bulmayan müdahil avukatlar mahkemeye temyiz dilekçesi verdi. Devlet tazminata mahkum oldu. Göktepe'nin ailesi İstanbul 2. İdari Mahkemesi'nde İçişleri Bakanlığı aleyhine tazminat davası açtı. Başvuruda Fadime Göktepe için 500 milyon lira maddi, ayrıca anne ve kardeşler için 27 milyar lira manevi tazminat isteminde bulunuldu. İstanbul 2. İdare Mahkemesi de yaptığı inceleme sonunda İçişleri Bakanlığı'nı anne Göktepe'ye 1 milyar 392 milyon 57 bin 183 lira maddi, tüm Göktepe ailesine toplam 8,5 milyar manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'a başvurdu. Danıştay 10. Daire yürütmeyi durdurma istemini reddetti. Ancak mahkeme tarafından hükmedilecek tazminat miktarının istemle sınırlı olması gereğinden hareket eden Danıştay, maddi tazminatın yasal faizleriyle birlikte 500 milyon olarak Fadime Göktepe'ye ödenmesine, manevi tazminat olarak 8,5 milyon liranın onanmasına karar verdi. Dava Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Göktepe ailesinin vekillerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvuru ise halen sonuçlanmadı. Göktepe davası avukatları başvurularında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan adil yargılanma ve yaşam hakkının ihlal edildiğini, işkence yapıldığını kaydettiler. Gazeteciyim. Metin Göktepe, yaz, kış, çamur, yağmur demeden evleri yıkılan insanların, cumartesi annelerinin, emekçilerinin, öğrencilerin, sistemle derdi olan herkesin yanı başındaydı. Nerede bir kitle gösterisi vardı, orada olmuştu. Alevlerin kurşunların arasından seken bir savaş muhabiri gibiydi. Ali Beyköy'e girebilmek, cenaze törenini izleyebilmek için binbir zorlukla boğuştu, gözaltına alındı. Tanıklar Metin'i son gördüklerinde "Ben gazeteciyim, Evrensel'de çalışıyorum" dediğini duydular. Metin Göktepe haberini son nefesiyle imzaladı. Göktepe davasının sonucunda sadece 6 polis az bir ceza alarak mahkum oldu. Bu karar kamuoyunu tatmin etmekten çok uzaktı. Metin Göktepe'nin dostları, arkadaşları, sevenleri, demokratik bir ülke özlemi içindeki yığınlar, mahkeme nereye sürülürse sürülsün, hangi salona alınırsa alınsın davanın peşini bırakmadı. Bu takibin örgütlü ve ısrarlı bir baskıya dönüştürülmesi, Göktepe davasının mahkumiyet kararı çıkan ilk gazeteci cinayeti olarak tarihte yerini almasını sağladı. Fadime Göktepe. Metin'i özellikle seçip öldürdüler. Metin'i en güzel gençlik çağında öldürdüler. Ne diyebilirim ki? Öldürenler, devletin polisleri, dövenlerin çoğu Metin'in yaşlarında polislerdir. İnsanlıktan çıkmış, gözleri kan bürümüş, vahşi canavarlar olmuşlar. Metin'in geleceği çocukluğu kadar tertemiz, parlak olacaktı. Ne diyeyim? Metin dürüst karakterli, zeki bir kişiliğe sahipti. Yoksuldan, ezilenden taraftı. Bir gün olsun bir komşumuz Metin'in hakkında kötü bir şey söylemedi, duymadım. Metin gerçek bir devrimciydi. Bana hep devrimcileri anlatırdı. Metin gençliğini yaşayamadığı gibi çocukluğunu da yaşamadı. Hiç çocuk olup oyuncaklarla oynamadı. Bir tek mahalle aralarında top oynadı. Metin küçüktü, ağabeyleri İstanbul'daydı. Babası çiftçiydi. Metin ilkokulu 3'e kadar köy okudu. Okula gider, okuldan gelir babasına yardım ederdi. Çalışkan ve zekiydi, dersleri çok iyiydi. Sonra babası da İstanbul'a geldi. Metin ilkokulun 4. ve 5. sınıflarını İstanbul'da okudu. Babası bakkal dükkanı açmıştı. Metin yine yardımcısıydı. Gençliğini de, çocukluğunu da yaşayamadı. Metin yoksuldan, ezilenden yanaydı. Çalıştığı gazete de devrimci bir gazeteydi. Metin'i özellikle seçip öldürdüler ki gençler korksun, devrimci olmasınlar, solcu olmasınlar, haksızlığa karşı çıkmasınlar, gerçekleri yazmasınlar diye. Uğur Mumcu'yu da diğer gazetecileri de kalemlerinden korktukları için öldürdüler. Ama kalemleri hala yazıyor, yazmaya devam ediyorlar. Ya öldürenler? Katiller her gün ölüyorlar. Metin'i öldürenler yalanlar uydurdular, duvardan düştü dediler. Ben 80 yaşındayım. Metin'e herkes sahip çıktı. Hepimiz birer Metin'iz dediler. Bana güç verdiler, ayakta kaldım. Sonra Metin'in davasını örtbas etmek istediler. Mahkemeyi uzaklara sürdüler ki kimse sahip çıkmasın. Aydın'a sürdüler, baktılar ki herkes sahip çıkıyor, korktular. Afyon'a verdiler ama yıldıramadılar ne beni, ne avukatları, ne de halkı. Herkes inadına Metin oldu. Hakimi sürdüler, yine de kapatamadılar. Çünkü Metin'e avukatlar, öğrenciler, gazeteciler, işçiler hep sahip çıktılar. Hepsi benim için birer Metin oldular. Hepsini öpüyorum. Adalet yok ki yerini bulsun. Az da olsa polisler ceza aldı dedik. Yatmadan af çıkardılar. Çetelere, katillere af çıkardılar. Ödül verdiler. Hani adalet nerede? Ama solcuları hapiste öldürdüler. İşkence yaptılar. Cezaevlerinde yaktılar. İdam ettiler. Hak, hukuk nerede? Deniz gezmiş kimi öldürmüş? İdam ettiler. Ya çeteler? Hepsi serbest. Adalet yok ki yerini bulsun. Hukuk da, adalet de onların. Hep kendilerini koruyorlar. Bir gün gelecek haksızlığa uğrayanlar hesap soracaklar. Yaptıkları yanlarına kâr kalmayacak. Metin'i yaşattığımız için size teşekkür ediyorum. Hepiniz de Metinsiniz. Hepinizi seviyorum. Hepinizi öpüyorum. 10 Nisan 2008. İbrahim Göktepe. Bir gün halka hesap verecekler. Metin'den önce de onlarca gazeteciyi öldürdüler. Kimisini komünist, kimisini bölücü, kimisini dinsiz, kimisini de Ermeni diye öldürdüler. Daha doğrusu katlettiler. Kimisini sokak ortasında kurşunlayarak, kimilerini vahşice döverek, kimilerini bombalayarak, kimilerini işkenceyle. Öldürenler hep maşa olarak kullanılanlar değillerdi. Kimileri tetikçi oldu, kimileri güvenlikçi. Musa Anter, Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Namık Tarancı, Rant Dink ve birçoğu katledildiler. Hep katledilenler suçlandı, yetkili ağızlarca. Katledilenler faili meçhul kaldı. Failleri çok açık ortadayken korundu, gizlendi, örtbas edildi. Ama Metin bunları tersine çevirdi. Katilleri, katledenleri, emir verenleri suçüstü yakalattı. Öldürülenler gazeteciydiler. Kimileri çeteleri yazdı, kimileri gerçek haberleri halka ulaştırdı. Çünkü onlar gazeteciydi. Kimileri barıştan yana savaşlara karşı halkların kardeşliğini yazdı. Kimileri grevleri, direnişleri haber yaptı. Kimileri Kürt halkının taleplerini dile getirdi. Çünkü onlar gerçek gazetecilerdi. Gazetecilik halkı doğru haberlerle aydınlatmak değil mi? İşte bu yüzden katledilenler gazetecilerdi. Metin'i katledenler kimler? Metin fotoğraf makinesini sırt çantasına omuzlayıp haber peşine giden gazeteciydi. Militan gazeteci dediler. Evet, Metin militan bir gazeteciydi, taraftı. Kimin tarafı, kimin militanıydı? Başta işçilerin tarafıydı. Nerede bir grev, bir direniş, Metin orada taraftı. Emperyalist kuşatmalara karşı bağımsızlığın tarafıydı. Denizlerin, Yusufların, Hüseyinlerin, Erdalların tarafı militan gazeteciydi. Gazetecilik kolay olsa herkes gazeteci olurdu. Gazetecilikte militan ruh olmalı. Tıpkı Musa Anter, Uğur Mumcu, Namık Tarancılar gibi. Metin'i vahşice döverek öldürenler neyin tarafıydı? Bizlerin, işçilerin, emekçilerin, metinlerin vergileriyle maaşlarını alan devletin kolluk kuvvetleri. Görevleri ne? Halkın can güvenliğini sağlamak. Bunun için bizlerin vergileriyle maaş almıyorlar mı? Metin'i döverek katleden bir iki polis değildir. En az bir manga polistir. Hepsi bir kin, bir intikam alıyorcasına copla, tabanca kabzasıyla, kazma sapıyla haykırarak vuran katiller de militan değil de nedir? Metin, Bayrampaşa cezaevinde katledilen devrimcilerin cenaze törenlerini izlemeye giden, oradaki yaşananları haber yapmak isteyen bir gazeteciydi. Katliamın sorumlusunu ortaya çıkarmak isteyen, halkı potansiyel suçlu ilan eden, emniyet amirinin talimatıyla bini aşkın insanın cenazeye katılma hakkını gasp eden zihniyet taraf değil de nedir? Otobüslere zorla tıka basa doldurulan bini aşkın insana işkence yapan anlayış taraf değil de nedir? Bini aşkın insana küfürler eden, tekme tokat, cop kalaslarla döverek yerlere yatırırken, spor salonlarında uygulanan işkence değil midir? Hem de kapalı. Bini aşkın insana yapılan işkenceyle yetinmeyen, aralarında gazeteci varmış hem de evrensel muhabiriymiş deyip ona özel muamele yapılacak diye dövenler taraf değil de nedir? Bu insanlık dışı vahşi katiller ne kadar tarafsa, Metin Göktepe'de en az onlar kadar taraf ve militan gazetecidir. Metin militan gazeteciliğini dövülerek ölüme giderken de yaptı, yapmaya devam ediyor. Metin kendinden önceki faili meçhulleri haber yapan, kayıtları arayan, cumartesi anılarını haber yapan gazetecidir. Metin biliyordu ki kendini özel muamele diye ayıran gözü dönmüş it sürüsünün yeni bir faili meçhul diye bir ölümü, bir katliamı daha yapacaklarını, kendisinin faili meçhul olarak kalmamasını yazıyordu dövülürken. Ben Metin Göktepe, gazeteciyim, evrensel muhabiriyim diye haykırarak katilleri suçüstü yakalattırmayı yazıyordu. Evet, Metin militan gazeteciydi. Gazetecilikte militan olmayı gerektirir. Kimileri sermayenin, kimileri emeğin militanıdırlar. Metin, emeğin yanında haksızlığın karşısında bir militandır. Ya Metin'i katledenler neyin, kimin militanlarıdırlar? Uğur Mumcu'yu, Musa Anter'i, Çetin Emeç'i, Namık Tarancı'yı, Hrant Dink'i katledenler de militan değiller miydi? Ama onlar korunan, yargılanmayan katiller olarak hiç de yürekli olup neyin militanı olduklarını söyleyemediler. Katiller öldürdükleriyle kalmayacaklardır. Mutlaka bir gün halkın demokratik iktidarıyla halka hesap vereceklerdir. 10 Nisan 2008. Metin bir metin. Metin'in kafasında bir darp var, polis karakolundan morga kadar, mosmor bir darbe var, yüreğimizde, beynimizde. Soruyor bir işaret fişeği, biz ölerek mi yaşamayı öğreneceğiz hala? Can Yücel. Ardından, gerçeği gördüysek, Kemal Özer. Metin Göktepe öldürüldü, cinayeti hepimiz gördük. Metin Göktepe gözaltına alındı, alınmadı diyenleri gördük. Gerçeği yatsıyanları, saklamaya çalışanları. Cinayete cinayet diyemeyenleri, kuşkulu ölüm başlığı atanları gördük. Gerçeği bulandırmak, gölgelendirmek, saptırmak isteyenleri. İki ölüm üst üste geldiğinde yapılan seçimi, takınılan tavrı gördük. Birine yöneltilen dikkatin, biri için kullanılan üslubun ötekinden nasıl esirgendiğini. Seçilen sözcüklerin, yinelenen görüntülerin nasıl bir ikiyüzlülük taşıdığını. Cinayet karşısında eli kolu bağlı kalmayanları gördük. Seslerini yükseltip sese dönüşenleri. Yollara dökülüp yürüyüşe dönüşenleri. Ölümün yüzüne haykıranları. Susmamak için söz verenleri. Metin Göktepe öldürüldü. Bir kez daha gerçekle yüz yüze geldik. Bir kez daha gördük ki savaşım gerçeğin çevresinde. Savaşım, gerçeğin bilinmesini, yayılmasını isteyenlerle onu saptıranlar, örtmeye çalışanlar arasında. Bir kez daha gördük ki gerçek devrimcidir sözü boşuna söylenmemiş. Bir kez daha gördük ki haber ile gerçeğin ilişkisi derinde. Gerçeğe ulaşmak için onun haberinden yola çıkılıyor. Gerçeğe ulaşmak için onun içindeki devinimi kavramak gerekiyor. Gerçeğe ulaşmak için onun içindeki enerjiyle aşılanmak gerekiyor. Metin Göktepe öldürüldü. Haberin önemini, habercinin önemini gördük. Gerçeğin haberini vermek için yola çıkan bir halk çocuğunun nasıl bir devinime, nasıl bir enerjiye ulaştığını, nasıl bir devrimciye dönüştüğünü. Metin Göktepe öldürüldü. Resmi açıklamalara imza atıp haber diye yayınlayanlar ile gerçek habercinin arasındaki ayrımı gördük. Yansızlığı meslek kuralı diye öne sürenlerin kimden yana kalem oynattıklarını, gerçeğin içindeki enerjiye nasıl sırt döndüklerini. Gerçeğin ardına düşen, gerçeği ortaya çıkaran gazetecinin neden öldürüldüğünü gördük. Gerçek tutkusuyla, gerçek sevgisiyle dolu bir yüreğin neden susturulmak istendiğini. Şimdi de verilen sözlerin, içilen antların nasıl yerine getirildiğini göreceğiz. Başka yüreklerdeki gerçek sevgisinin, gerçek tutkusunun nasıl devindiğini. Şimdi de Metin Göktepe'den öğreneceğiz başka yüreklere açılmayı. Ölümüyle bile öğretti diyebilmek, boşuna ölmedi diyebilmek için. Çünkü o, gerçeğin ardına düştükçe, gerçeği ortaya çıkardıkça kendisi bir gerçeğe dönüştü. Gözlerimizin görmesini, yüreklerimizin çarpmasını, enerjimizin ortak bir amaca yönelmesini bir kez daha gündeme getiren ışıklı bir gerçeğe. Gerçeği gördüysek, işte o zaman ölüm bizi susturamayacak. Evrensel, 14 Ocak 1996. 8. ayrımın sonu, sayfa 105.